Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızda tekrar birlikteyiz. Ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu.
Yayınımıza hoş geldiniz.
Sefalar getirdiniz.
Bugünkü programımızda Türkistan coğrafyasının 16. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın iç yerine kadar süren büyük değişimlere sahne olan tarihsel olayları ele alacağız. Daha önceki programlarımızda söz konusu coğrafyanın Timur dönemine kadar olan sürecini ortaya koymuştuk. Şimdi ise Timur sonrası dönemde ortaya çıkan hanlıklar, bölgenin gerileme dönemine sürüklenişi, Rus yayılma politikalarının aşamaları, pamuk ektirme ve göçmen yerleştirme gibi stratejilerinin sosyoekonomik etkileri, 1916 isyanının sebepleri ve sonuçları, en nihayetinde de basmacılık hareketi gibi kritik konular üzerinde duracağımız programımıza hoş geldiniz. Söz konusu meseleleri aydınlatırken başvurduğumuz kaynaklar arasında Osmanlı arşiv belgeleri, Rus devlet arşivleri, dönemin önemli seyyah ve tarihçilerinin ele almış olduğu eserler ve çağdaş araştırmacıların çalışmalarına başvurduğumuzu da dile getirmek isterim. Taner, ne söyleyeceksin bu konuyla ilgili dinleyicilerimize?
Açıklayacağımız bu tarihsel kesit, Türk dünyasının siyasi, kültürel ve toplumsal yapısında kalıcı izler bırakmıştı. Özellikle Çarlık Rusyası egemenliğine giriş süreci yalnızca askeri bir yayılma değil, iktisadi, demografik ve münevver boyutlarda kapsamlı dönüşümlere yer açmış bir vaka olarak karşımıza çıkar. Dilersen 14. ve 15. yüzyıllarda parlak bir dönem yaşayan Timur Devleti'nden başlayarak 16. yüzyılda İpek yolunun önemini kaybetmesi ve Safevi Osmanlı rekabetiyle şekillenen genel manzarayı hatırlatalım. Ardından hanlıklar arasında çekişmeleri ve Çarlık Rusyası müdahalesine giden süreci kronolojik olarak çözümleyelim. Öncelikle 14. yüzyıldan itibaren Türkistan'daki gerilme dönemleriyle programımıza başlayalım.
Timur Hanlığı, özellikle Semerkant ve Buhara gibi merkezlerde inşa edilen mimari eserler, rasathaneler, medreseler ve bilimsel çalışmalar sayesinde 14. ve 15. yüzyılların Orta Asya'sını medeniyetin ileri noktalarından bir haline getirdiğini söyleyebilirim. Ulu Bey'in astronomi alanındaki buluşları dönemin en önemli örnekler arasında sayıldığını kayıplarda rastlamaktayız. Ancak 1405'te Timur'un ölümü ve ardından gelen çekişmelerin başlamasıyla birlikte merkezi otorite hızla zayıflamıştır. Daha sonra da bölgedeki kabileler, emirler ve beyler arasında iktidar mücadeleleri başlamıştır. Ardından Timur'un mirasını kısa sürede parçalamaya götüren bir süreci tanımlamış oluyoruz bu şekilde. Bu zayıflamanın ardından Maverani Nehir ve çevresinde tek bir büyük devletin doğuşu mümkün olmamıştır. Taner, sen neler söyleyeceksin bu manzarayı tanımlamak için?
14. yüzyılın başından itibaren küresel ticaretin deniz rotasına kayması, Orta Asya ekonomisinin can damarı kabul edilen İpek yolunun önemini büyük ölçüde azalttığını biliyoruz. Jean Palrox'un Orta Asya'daki şehirlerin ve ticari ağların düşüşü, bölge halklarının uzun süre toplanamayacağı bir budalamın beraberinde getirdiği görüşünü ileri sürmektedir. Safevi Devleti'nin İran coğrafyasında Şii kimliğiyle güçlenmesi, Orta Asya hanlıklarını siyasi ve dini açılardan tedirgin etti. Buhara ve Hive gibi Sünni merkezler, Safevi yayılmacılığına karşı Osmanlı'yla dönemsel ittifak arayışlarına girse de Osmanlı'nın kendi coğrafi zorlukları ve savaşları bu yardımları sınırlı tutmuştur. Yine aynı dönemde Rusya'nın Kazan 1552'de ve Astrahan 1556 hanlıklarını ele geçirmesi Türk dünyasının kuzey koridorunu büyük oranda kaybetmesi anlamını taşır. Bu gelişme ileriki yüzyıllarda Orta Asya'nın kuzeyden gelen Rus baskısını açık hale gelmesini ilk sinyalleri olarak değerlendirebilirim. Şimdi Rus istilası öncesindeki hanlıklar arası çekişmelere örnekler verebilir misin İlker?
Tabii Timur sonrası Orta Asya'da en belirgin siyasi birimler Buhara, İve ve Hokant hanlıklarıydı. Buhara 16. yüzyılda Özbek Şeybani soyundan gelen hükümdarlarla iktidarını sürdürmüş. 17. ve 18. yüzyıllarda sık sık iç karışıklıklar yaşamakla birlikte 1756'dan itibaren Mangı Hanedanı'nın egemenliğiyle yeniden toparlanma aşamasına girmiştir. Yine Hive yani Hazarm Hanlığı, Aral Gölü ve Hazar Denizi yakınlarında stratejik bir koruma sahip olduğunu biliyoruz. Pamuk ve ipek üretimi sulama faaliyetleriyle desteklenirken bölgedeki kabile aristokrasisiyle hanlık arasındaki gerginlikler yönetimde istikrarı da zorlaştırmıştı bu dönemde. Dolayısıyla Muhammed Rahim Han 1806-1825 yılları arasındaki dönemde asilzadelerin mülklerine el koyarak merkezi otoriteyi sağlamaya çalışan bir isim olmuştur. Taner, peki bunun devamı da Hokant Hanlığı ile ilgili bize neler söylersin?
Öncelikle Hokant Hanlığı'nın 1709-1876 yılları arasında Fergana Vadisi'nde yoğun pamuk ve ipek tarımını ekonomik dayanak olarak kullanıyor. Zaman zaman Buhara ve Hive'ye karşı askeri seferler düzenlediğini hatırlatalım. Ancak büyük ölçekli bir birliğin yokluğunda küçük seferler kalıcı sonuçlar veremediğini de altını çizmem gerekti. Buhara emiri Nasrullah'ın 1842'de Hokant'ı geçici olarak işgal etmesi, Orta Asya hanlıkları arasındaki çekişmelerin aynı ileri boyutta olduğunu göstergesi. Dönem kayıtlarına baktığımızda Hogand'ın bu işgalden büyük yara aldığı, dini ve idari kurumların tahrip edildiği not edilmektedir. Sonuçta hanlıklar arasında oluşan derin güvensizlik ve husumet Rusya'nın 19. yüzyılın ortalarından itibaren uyguladığı böl ve yönet politikasına zemin hazırlamış olmuştu. Çarlık her hanlığı tek hedef alarak kısa sürede büyük toprak kazançları elde edebileceğini öngörmüştü. Bu doğrultuda İlker Rusya yığılmasının 1853 ve 1884 yılları arasındaki Orta Asya'daki yayılması hakkında neleri ifade edersin?
Rusya'nın Orta Asya'ya yönelik düzenli işgal süreci 1853'te Hokant Hanlığı'na bağlı Ak Mescid Kızılorda Kalesi'ni zaptıyla başlamıştır. Sır Derya boyunca kurulan Rus kaleleri ve askeri noktalar hanlıkların savunma hatlarını sürekli aşındıran yapılar olmuştur. 1864'te Türkistan Evliya Ata, Taraz ve Çimkent'in düşmesi Hokant'ın direncini de büyük ölçüde kırmıştı. 1865 yılında stratejik öneme sahip Taşkent'in Rusların eline geçmesiyle Rusya merkezi bir yönetim üstünü ele geçirmiş oldu. Akabinde Taşkent tarihsel olarak Semerkant ve Fergana Vadisi'ne açılan kapı niteliğinde olması sebebiyle bu stratejik konum Rusların elini güçlendirmişti. Taner, peki Buhara Hanlığı bundan nasıl etkilenmiştir?
Öncelikle Buhara Emir Muzaffer 1860-1885 yılları arasında liderlik yapıyor. 1866-1868 arasında Rus ilerleyişini durdurmaya çalışsa da 1868'deki yenilgesiyle Buhara Rusya'ya ağır tazminat ve vergi ödemeyi kabul etti. Dış ilişkilerde Rusya'ya bağımlı hale geldiğini ifade ediyor. Sergey Solovyov'un bu anlaşmaların Buhara'yı tampon bir Rus uydu devleti konumuna ittiğini ifade eder. Yine Hive Hanlığı 1873'te General von Kaufmann komutasındaki Rus birlikleri tarafından boyun eğdirildiğini ifade edelim. Hive Hanı Rusya'ya yüksek tazminatlar ve dış işlerinde kısıtlı bir özellikle devam etme zorunluluğunda kaldı. Türkmen topraklarında 1880-81 yılları arasında Göktepe direnişi olarak bilinen Rus yayılmasının son büyük engeli sayılabilir. Teke Türkmenlerin kahramanca savunması dönemin Avrupalı gözlemcilerine ve seyyahlarına modern silahlara karşı geleneksel bir kale savaşının son örneklerinden biri şeklinde eserlerinde betimlediklerini görüyoruz. 1884 yılında Mervin'de düşmesiyle bugünkü Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan toprakları tamamen Rus egemenliğine girmiştir. Bu doğrultuda İlker, Rus hakimiyeti ve müdahale etmeme siyaseti hakkında ne der söylersin?
Rusya 1867'de Taşkent merkezli Türkistan Genel Valiliğini kurarak Petersburg'dan neredeyse mutlak yetkili valiler atadı. General von Kaufmann ve halefleri hem askeri hem de sivil yönetim işlerini tek elden yürütme yetkisine sahiplerdi. Bu dönemde müdahale etmeme siyaseti olarak anılan yöntemle yerli halkın hukuk sistemine kısmen dokunulmuyor, hanlıklar sözde bağımsız bırakılıyor, ancak dış ilişkiler, gümrük ve vergi düzenlemeleri tamamen Rus memurların kontrolü altına veriliyordu. Peki Taner, bu uygulama hakkında bize biraz daha detaylı bilgi verebilir misin acaba?
Tabii İlker, uygulanan müdahale etmeme kısa vadede yerel halkı durumu kabullenmeye yöneltmiştir. Ancak uzun vadede Orta Asya'nın kaynakları ve stratejik konumu Rus sanayisi ve askeri politikaları açısından kolayca sömürgeleştirilebilir hale gelmişti. Demiryolu projeleri bu sömürünün en somut aracı olmuştur. 1886 yılında Hazar kıyısında başlayan Trans-Hazar hattı 1898'de Taşkent'e ulaşmıştır. 1906 yılında Taşkent-Orenburg hattıyla Moskova'ya bağlantı sağlanarak Orta Asya'nın ham maddeleri, bilhassa pamuk, yün, deri Rusya'nın iç bölgelerine hızlıca sevk edildiğini vurgulamam gerek. Kültürel açıda Türkistan vilayetlerinin gezisi, ki bu gezit 1870'te çıkmaya başlayan resmi gazetedir, Rus yönetimin propaganda aracı olmakla birlikte yerel lisanda basın faaliyetini de teşvik etmiştir. Kazanlı ve Tatar aydınlarının tercümeleri aracılığıyla bir yandan Rus fikriyatının, diğer yandan da kısıtlı da olsa Batı edebiyatının bu dönemde nüfusunun arttığını belirtelim. Şimdi oldukça ilginç bir başlığa geçmek istiyorum. Pamuk ektirme ve bu doğrultuda ekonomik yıkım hakkında bize bilgilerini paylaşır mısın?
Rusların pamuk ektirme siyaseti tabii ekonomik yansımaları da olmuştur. Ruslar özellikle Amerikan İç Savaşı'nın yaşandığı 1861-1865 yılları aralığında pamuk tedariğinde sıkıntılar yaşamaktaydı. Orta Asya'daki tarım arazilerini pamuk üretimine yönlendirme stratejisi bu süreçte ortaya çıkan bir politikadır ve bu bölgeyi bu şekilde tasarrufta bulunarak pamuk üretimine yönlendirmiştir. Özellikle Fergana Vadisi bu politikanın kalbinde yer alan bölgedir. Yerli çiftçiler Rus bankaları ve Tatar komisyoncular vasıtasıyla yüksek faizli kredilerle pamuk ekimine teşvik ettirilmişti bu dönemde. Bu süreçten sonra açılan sulama kanalları ve yeni çiftlikler Orta Asya'nın geleneksel tahıl üretiminden hızla uzaklaşmasına neden olarak pamuk üretimine yönlendirmiştir.
İlker, ben burada sözünü bölüyorum ama bu konuyla ilgili ilginç birkaç anekdot ve istatistiği paylaşmak isterim müsaadenle. 1890'lardan 1910'lara kadar pamuk ekili alanların yılda ortalama %5 ile %7 arasında büyüdüğüne dair istatistikler Rus ticari yayınlarında sıklıkla vurgulandığını görürüz. 1913 yılında Fergana bölgesinde toplam 1,5 milyon desantiden, ki bu yaklaşık 1 milyon 650 milyon hektara tekabül eder. Bu alanda pamuk tarımı yapıldığı yine bilgilerde karşımıza çıkıyor. Ancak burada altını çizmek istediğim husus, tek ürün odaklı model tahıl üretimini ikinci plana atarak yerel halkın beslenme güvenliğini tehlikeye sokmuştu. Rusya içlerinden gelen tahıl demir yollarıyla bölgeye taşınıyor. Ancak gıda fiyatları arttıkça halkın alım gücü düşüyor. Yerel nüfus bu doğrultuda yoksullaşıyordu. 1908-1914 arasında Taşkent'te tahıl fiyatlarının %100'den fazla artış gösterdi. Fergana'da bu oranın %120'leri bulduğu yönünde kayıtlar söz konusu. Bu durum ham madde ihracına bağlı bırakılan yerel iktisadın çarpıklığını açıkça ortaya koymaktadır. 1917 devrimi, yani Bolşevik devrimi, Ekim devrimi, Çarlık Rusyası'nın yıkılması ve iç savaş sırasında demir yollarının işlememesi bölgeyi toplu kıtlık ve salgınlara yüz yüze bırakmıştır. Aynı dönemde Osmanlı seyyahı olan Hüseyin Kami Efendi, Fergana Havzası'nda binlerce köylünün açlık ve hastalık dolayısıyla harap düştüğünü notlarında aktarır. Bu tabloya baktığımız zaman Rusya'nın sözde iktisadi kalkınma söyleminin gerçekte tek taraflı bir sömürü düzenine yol açtığını ifade etmem gerekli. Bu doğrultuda İlker, yeni başlığımız göçmen yerleştirme ve demografik dönüşüm olsun. Bununla ilgili bizlere ne ifade edersin?
Rusya'da 1861'de sertlik kaldırıldıktan sonra topraksız kalan milyonlarca köylü için Orta Asya'da tarıma elverişli boş topraklar şeklinde lanse edilen bölgelere göç ettirme politikası izlenmiştir. Devlet bu yerleştirme siyasetini resmi olarak teşvik etmekle birlikte yerli halka ait birçok araziyi devlet mülkü ilan ederek el koymaktaydı ve bu şekilde de daha sonra o bölgelere göç siyaseti uygulamaktaydı. 1897 nüfus sayımında Türkistan Genel Valiliği bölgesinde Rus ve Avrupalı nüfusun genel nüfusa oranı %4.3 iken 1991'de bu oranın %9'a yaklaştığı görülür. Bu yüz binlerce göçmenin 15 yıldan kısa bir sürede Orta Asya'ya yerleştirilmesi anlamına gelir. Taner, bu hususa neler eklemek istersin?
İlker, burada bir alıntı yapmak istiyorum. Sabol'un senin de bildiğin üzere Russian Colonization of the Kazakh Steppe, yani Kazak bozkırlarında Rus kolonizasyonu olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bu başlık eserinde 1906 ve 1916 yılları arasında Kazak bozkırlarında yaklaşık 700 bin Rus köylünün iskan edildiği detaylı olarak anlatılmakta. Yine bu durumun Kazakların geleneksel göçebe ekonomisini sert biçimde sarstığı, hayvancılık ve meralardan yoksun bırakıldığı bu eserde vurgulanır. Aynı politika aslında Kırgızlar ve Türkmenler için de geçerliydi. Rus köyleri stratejik noktaları haline gelirken yerli toplumlar çorak ve sulama imkanı olmayan bölgelere göç ettiriliyordu. Böylece çarlık olası bir isyan durumunda kendi yerleşimcilerini tampon olarak kullanmayı hedeflediğini ifade etmem gerekti. Bu politika halkta derin bir öfke biriktirdi ve 1916 isyanı gibi büyük çaplı direnişlerin itici güçlerinden biri haline geldi. Toprağını yitiren ve iktisadi kaynakları elinden alınan yerli nüfus Rus hükümetinin adaletsiz uygulamalarına karşı patlamaya hazır bir volkan gibi beklemekte olduğunu ifade ederek 1916 isyanı ve Çarlık yönetimin sert cezalandırılmaları ile ilgili dinleyicilerimize ne aktarmak istersin?
Birinci Dünya Savaşı'nın tüm hiddetiyle sürdüğü yıllarda 1916 yılı ortalarına bir mercek tutacak olursak, Rus hükümeti Türkistanlı Müslümanların cephe gerisi işlerde kullanmak suretiyle askere alınacağını duyurmuştu. Öncesinde yerli halk askerlikten muaf tutulmasına rağmen bu karar büyük bir tepki toplamıştı söz konusu dönemde. Semerkant vilayeti, Kırgız bozkırları, Tokmak ve Karakul gibi önemli merkezlerde patlak veren ayaklanmalar çok kısa sürede yüz binlerce insanı kapsayan geniş bir direniş dalgasına dönüşmüştü. Bu noktada hatta şunu söyleyebilirim, Osmanlı arşiv belgelerinde yazılan raporlarda Türkistan'ın bir uçtan diğer uca kaynadığı şeklinde geçen ifadelere de rastlanmaktadır. Taner, bu hususta bize neler söyleyeceksin?
Çarlık ordusu General Kropotkin yönetiminde şiddetli bir bastırma hareketine giriştiğini biliyoruz. Binlerce köylü öldürüldü, birçok köy yakıldı ve yüz binlerce kişi Çin yahut Afganistan sınırına göç etmek zorunda kaldı. Kırgızlar bu olayı ürkün, yani büyük kaçış olarak anmaktadır.
Burada ben hemen bir anekdot paylaşmak istiyorum. Ürkün olaylarını konu alan 1916 Türkistan direnişinin 100. yılında Kırgızistan'da çekilen söz konusu konuyla ilgili film, yine Ürkün filmi. Dinleyicilerimizi bu hususta bilgilendirmek isterim. Hatta bu filmin galası 2016 yılında İstanbul'da yapılmıştı. Çarlık Rusyası'na karşı yapılan direnişi ve hayatta kalma mücadelesini konu alan bu Ürkün filmi. Senaryosu hazırlanırken olaya şahitlik eden kişilerin torunlarının anlatılarına da yer verilerek hazırlandığı bilgisini biliyoruz. Dolayısıyla konuya ilgi duyan, filmi izlemek isteyen dinleyicilerimiz de buradan konudan haberdar etmiş olalım. Sana sözünü böldüm, neler söyleyeceksin?
Estağfurullah. Ben de burada laf açılmışken Ürkün'le ilgili şunu ifade edeyim. Kırgızistan'ı ziyaret edecek dinleyicilerimiz varsa mutlaka Atabeyt Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksini ziyaret etsinler. Oldukça büyük bir kompleks. Yanılmıyorsam 3000 hektarın üzerinde. Orada Ürkün olaylarının yaşatılması, unutulmaması için Ürkün Anıtı yapılmıştır. Son derece etkileyici bir anıttır. Yine bu kompleksi gezerken içinde birden çok yapının olduğunu, birden çok anıtın olduğunu dinleyicilerimiz görecek. Örneğin Cengiz Aytmatov'un müzesi de bu kompleks içinde. Bu doğrultuda Kırgızistan'ı ziyaret edeceklerin mutlaka bu kompleksi ziyaret etmesini istiyoruz. Özellikle Kırgızistan'daki Türk diasporasına burada da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunalım kıymetli dostlarımıza. Şimdi İlker, Rus resmi kaynaklarına bakarsak ya 1916 sonuna kadar ölen yahut sürgün yollarında gidip giden yerli nüfusun 100 bini aştığı yazılsa da yerel tarihçiler bu rakamın çok daha büyük olabileceğini savunmaktadır. Bu kanlı bastırma 1917 Bolşevik devrimi öncesinde Orta Asya halkı ile Rus yönetimi arasında derin güvensizliği katmerledi. Pek çok insan Çarlık rejimin devrilmesiyle rahatlayacağını umsa da Sovyet dönemi başka bir tür baskı politikalarını gündeme getirdi. Bu doğrultuda kısa olarak geçtiğimiz haftalarda değinmiştik. Basmacılık hareketi, milli direniş ve Türk dünyası için önemi hakkında bir özet geçer misiniz?
1917 devrimi ve Rusya'daki iç savaş ortamı senin de söylediğin gibi umutla dolu bir değişim ateşi yakmıştı. Ancak Orta Asya'da kendi kaderini tayin fikrini benimseyen gruplara silahlı direniş sunan bu söz konusu direniş Sovyet yöneticilerince basmacı yani haydut olarak damgalanan bu direniş şeklinde isimlendirildi. Yerel halkın büyük bir bölümünde vatan müdafaı veya milli kahraman kimliğiyle destek bulan bu direnişi daha önceki programlarımızda yer verdiğimiz Enver Paşa da bu basmacı hareketine önderlik eden önemli bir şahsiyet olarak söz konusu coğrafyada at koşturdu. Fergana Vadisi direnişin kalbi haline, bir merkezi üssü haline geldi. Hal Hoca, Ergaş Korbaşı, Mademin Bey gibi liderler Sovyet garnizonlarına yönelik baskınlar düzenlemişlerdir. Köylüler dini ve milli değerlerin ekseninde örgütlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra 1921'e geldiğimiz zaman, Taner, 1921'e geldiğimiz zaman neler yaşanmıştır?
Öncelikle az önce de zikrettim, daha önceki programlarımızda da defalarca dillendirdik. Enver Paşa'yı rahmet ve minnetle anıyoruz. Çünkü Türkistan dünyasındaki Türk bayrağının en önemli simge isimli olarak karşımıza çıkıyor. 1921 yılında Enver Paşa'nın bölgeye gelişi basmacılık hareketine uluslararası bir çapta dikkat çekin belirteyim. Osmanlı'nın son döneminde öne çıkan asker ve siyasi figür olan Enver Paşa, Türkistan'ın kurtuluşu ve birliği ülküsünü aşılamaya çalışmıştı. Sovyetler, Kızıl Ordu'nun ağır silah ve lojistik üstünlüğüyle direnişçileri püskürtmeye çalıştı. 4 Ağustos 1922'de Belçivan yakınlarındaki çatışmada Enver Paşa'nın şehit düşmesi direniş açısından büyük bir sembolik kayıp olmuştur. Buna karşın Fergana ve Buhara çevresinde 1920'ler boyunca yerel çeteler aktif kaldığını da belirtmem gerek. Sovyet yönetimi Orta Asya'yı milli cumhuriyetlere, Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Tacik Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Kazak ve Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine bölerek aslında etnik ayrımları derinleştirmiştir. Böylece direniş ve dayanışma potansiyelini zayıflatmayı hedeflemiştir. Yine de basmacılık Türk dünyası tarihinde sömürgeciliğe karşı verilen en istikrarlı, en önemli silahlı mücadele örneklerinden biri olarak tarihi vesikalara ve Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri haline gelmiştir.
Kıymetli dinleyiciler, sırada müzik aramız var. Faryal Faracı tarafından düzenlenmiş olan Teoman'ın şarkısı kulaklarınızda. Müzik aramızdan sonra tekrar birlikteyiz. Bugünün genel bir değerlendirmesini yapacak olursak 16. yüzyılda Timur ardıllarının parçalanması ve İpek yolunun gerilemesiyle başlayan sürecin hanlıklar arasında yoğun rekabete neden olduğu ve bu rekabetten Safavi ve Rus gibi güçlerin baskılarıyla daha da karmaşık bir hal aldığını işledik. 19. yüzyılda ise güçlü ve organize ordusuyla Ruslar Orta Asya halklarının birer birer hakimiyet altına aldığına ve söz konusu dönemlerde müdahale etmeme siyaseti, demiryolu projeleri, pamuk ektirme ve göçmen yerleştirme politikaları gibi uygulamalarla bölgede sömürgeci bir düzen kurmaya araç olarak kullandığını gördük. Bu düzen bölgenin ekonomik kaynaklarının Rusya'ya aktarılırken söz konusu bölgede yaşayan yerel halkın da ne derece güçlük çektiğini ve yoksulluk çektiğini de tekrar sizlerle paylaşmıştık.
1916 isyanı Çarlık Rusya'nın haksız vergi ve askeri alma yükümlülüklerine karşı patlak veren büyük bir toplumsal hareket olarak tarihe geçtiğini vurguladık. Yine isyanın kanlı bir şekilde bastırılması, milyonlarca insanın ortak hafızasında derin bir kırılma noktası yarattı. Sonrasında basmacılık hareketi ise bu tepkinin daha organize bir direniş formuna bürünmesi olduğunu programımızda izah ettik. Günümüz Orta Asya Cumhuriyetleri'nde bu dönemden miras kalan etnik sınırlar, devlet yapıları ve toplumsal dinamikler hala önemli tartışma konuları. Rus ve Sovyet yönetimleri bölgenin kültürel, dini, iktisadi, sosyolojik ve siyasi mirasını derinden şekillendirmiş.
Kıymetli dinleyiciler, bu haftalık bize verilen sürenin sonuna geldik. Haftaya Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızla aynı gün ve aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Eser kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.